Ayrım 61, sayfa 569. 24 Ağustos'ta Dolmabahçe Sarayı'nda 3. Dil Kurultayı saat 14'te toplandı. Üyelerin ve davetlilerin dışında 15 yabancı dil bilgini, 45 halk evi temsilcisi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Türkoloji bölümünden de 15 öğrenci katılıyordu. Toplantıyı Eğitim Bakanı Saffet Arıkan açtı. Kurultay başkanlığına da Arıkan seçildi. İlk konuşmayı yaz tatili dolayısıyla İstanbul'a gelen Türk Tarih Kurumu As Başkanı Afet Hanım yaptı. Dil Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Necmi Dilmen yıllık çalışma raporunu okudu. Dil çalışmalarında gözetilen amacı şöyle açıkladı. Türk dil devriminin ameli dileği, yazı dili ile konuşma dili arasındaki uçurumu ortadan kaldırmak, böylece Cumhuriyet Türkiye'sinde herkesin kolaylıkla okuma yazma öğrenmesine, okuduğunu anlamasına, düşündüğünü yazmasına meydan açmaktır. Bu kurultayın ana konusu Güneş Dil Tezi'ydi. Kurultay bu tezi tanıtmak için düzenlenmişti. Tez kimi eleştiriler dışında genellikle olumlu bulundu. Dile ilişkin başka bildiriler de görüşülüp tartışıldı. Dünya dil bilimi alemine dilin kaynağı hakkında yeni bir görüş, bir öngörü sunulmuştu. Kurultay 31 Ağustos 1936'da sona erdi. Atatürk'ün katıldığı son dil kurultayıydı bu. Dipnot Profesör Doktor Şerafettin Turan Sevgi Özel, 75. yılında Türkçenin ve Dil Devrimi'nin öyküsü, sayfa 118-111. 3. Türk Dil Kurultayı 1936, tezler, müzakere zabıtları, Devlet Basımevi İstanbul 1937. Yeni Yönetim Kurulu, İ. Necmi Dilmen, Besim Atalay, A. Cevat Emre, Ali Canip Yöntem, Hasan Reşit Tankut, İ. Müştak Nmayakon, Naim Onat, Refet Ülgen. Harp Okulu İstanbul'un işgali üzerine kapanmış, Ankara'da subay yetiştirmek üzere bir subay talimgahı açılmıştı. Burayı ilk bitirenlerin büyük bölümü Sakarya Savaşı'nda şehit olmuştu. Barıştan sonra Harp Okulu İstanbul'da eski binasında açıldı. Genelkurmay Harp Okulu'nu Cumhuriyet'in başkentine Ankara'ya almak istiyordu. Harp Okulu için Ankara'da Dikmen yolu üzerinde yeni modern binalar yapılıp döşendi, arazi ağaçlandırıldı. Harp Okulu öğrencileri, subaylar, trompet ve boru takımı, bando, sancak ve muhafızları ile Harp Okulu komutanı 25 Eylül 1936 Cumartesi günü birbirini izleyen iki katarla akşama doğru Ankara'ya geldiler. Genelkurmay, Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Valiliği tarafından törenle karşılandılar. Karşılayanlar arasında halktan birçok kimse de vardı. Harp Okulu istasyonun önündeki alanda yürüyüş düzenine girdi. Öğrenciler silahlıydı. Eşyaları taşıyan kamyonlar daha sonra okula gelecekti. Bando, trompet ve boru takımı öne geçti. Onları komutan, karargahı, sancak, subaylar ve öğrenciler izleyecekti. Harp Okulu bir gösteri yürüyüşüne hazırlanıyordu. Sergi evinin yanından Atatürk Bulvarı'na çıkacak, Sıhhiye'den Devlet Mahallesi'ne, bakanlıklara kadar yolun iki yanına sıralanmış Ankaralıların önünden geçeceklerdi. Komutlar yükseldi, alay yürüyüşe geçti. Trompet ve boru takımının kısa bir gösterisinden sonra Bando Harbiye Marşı'na başladı. Komutanla birlikte binden fazla harbiyeli öğrenci ve subay marşa başladılar. Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız. Tufanları gösteren tarihlerin yadıyız. Kanla irfanla kurduk biz bu cumhuriyeti. Cehennemler kudursa ölmez nigahbanıyız. Thank you. yeni dökülmüş tunç heykellere benziyorlardı. Komutan kalabalığa yaklaşırken sancağı açtırdı. Alkışlar, haykırışlar yükseldi. Kalabalık arasında yaşlı hanımlar da vardı. Allah bağışlasın diye bağırıyorlardı. Herkes esas duruşa geçti. Şapkalar, kasketler çıkarıldı. Küçük öğrenci erkekler ve kızlar ellerini alınlarına götürerek sancağı askerce selamladılar. Yaşa var ol harbiye, yıkılmaz satvetinle. Göklerden gelen bir ses sana ne diyor dinle. Türk vatanı üstünde sönmez güneşsin sen. Kartal yuvalarında hürdür millet seninle. Harp okulu her milli törende yer alacak, duruşu, yürüyüşü, ciddiliği, havası ve marşıyla Ankara'nın gururu ve sevgilisi olacaktı. Dipnot: Harbiye Marşı 1928'de yazılıp bestelenmiş, Harp okuluna alay sancağı 1934'te verilmiştir. Gökçen Eskişehir Askeri Uçak Okulu'na gitti. Erkek arkadaşlarının giydiği üniformayı giydi. Aynı görevleri yerine getirecek, disiplini ve terbiyesiyle büyük saygı uyandıracaktı. Afet Hanım Cenevre'ye üzgün gitti. Atatürk'te bir sinirlilik, huzursuzluk belirmişti. Yüzünden zaman zaman bir yorgunluk bulutu geçiyordu. Atatürk 7 Ekim'de sevgili Ülkü ile birlikte Ankara'ya döndü. Şimdi Hatay sorununu çözmek için çalışacaktı. Geldiği gün Başbakan İnönü ile Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp'ı kabul etti. Uzun süre görüştüler. Konu Hatay'dı. 1921 yılında Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması ile Adana, Gaziantep, Mersin ve çevresindeki Fransız işgali sona eriyor, buralar anavatana dönüyordu. Hatay'ı geri almak kabil olmamıştı. Fransızlar bu konuda olağanüstü direnmişlerdi. O dönemin şartları bir anlaşmayı gerektiriyordu. Anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Hatay hakkında özel bir madde koyduruldu. İskenderun, Hatay bölgesi için özel bir yönetim rejimi kurulacaktır. Bu bölgenin Türk soyundan gelen halkı kültürlerinin gelişmesi için her türlü kolaylıktan yararlanacaktır. Türk dili orada resmi bir niteliğe sahip olacaktır. 7. madde. Kısacası Suriye'den farklı, özerk bir bölgeydi. Fransızlara geçici olarak terk edilmişti. Ama Suriye'yi yönetimi altına tutan Fransızlar, Ankara Antlaşması'na aykırı olarak Hatay'ı Suriye'nin bir parçası gibi yönetmişlerdi. Halk da Türkiye'de bundan acı duyuyordu. Tayfur Sökmen Hatay için mücadele eden kahraman bir aydındı. Fransızlar tarafından ölüme mahkum edilmiş, mallarına el konulmuş, bunun üzerine Anadolu'ya geçmişti. Atatürk, Tayfur Sökmen'in rahat olması ve serbest çalışması için milletvekili seçilmesini uygun görmüş, Antalya'dan bağımsız milletvekili seçilmesini sağlamıştı. Atatürk, Hatay işiyle ilgili olarak Hasan Rıza Soyak'tan da Tayfur Bey'le birlikte çalışmasını, Hatay işini dikkatle izlemesini istemişti. Fransa 3 yıl içinde Suriye'ye bağımsızlık vereceğini açıklamıştı. Alınan bilgiler Hatay'ı Suriye'ye bırakacağını gösteriyordu. Atatürk ve Türkiye Fransız görüşünü kabul edebilir miydi? Atatürk 1923'te Adana'da Hatay temsilcilerine 40 yüzyıllık Türk yurdu yabancı elinde esir kalamaz. Günü gelecek siz de kurtulacaksınız demişti. 9 Ekim 1936'da ilk yazılı girişimde bulunuldu. Fransa'ya bir mektup nota verildi. Dostça bir üslupla Fransa'nın Suriye ve Lübnan'a tanımaya karar verdiği bağımsızlığın, halkın çoğunun Türk olduğu Hatay'a da tanınması isteniyor, bunun 1921 anlaşmasının doğal sonucu olduğu belirtiliyordu. Fransa'da dostça bir üslupla Suriye'nin bölünemeyeceği, bu nedenle Hatay'a bağımsızlık verilemeyeceği, yerel özerkliğin dikkate alınacağı yanıtını verdi. Fransa'da sık sık iktidar değişmekteydi. Sağ sol çatışmaları hükümetleri çabuk yıpratıyordu. Milli mücadele dönemini bilen Fransız siyasetçi kalmamış gibiydi. Yeni yönetimlerin Atatürk'ün ve Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını hatırlamadıkları anlaşılıyordu. Atatürk 21 Ekim'de Genelkurmay Başkanlığı'na geldi. Törenle karşılandı. Fevzi Paşa ile baş başa 2 saat görüştü. Konu elbette Hatay'dı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Boğazların yeniden Türk askerine açılması ve Hatay için harekete geçilmesi dolayısıyla çok heyecanlı geçti. Ankara'da Türk kuşunun paraşütçüleri atladılar. Kelebekler gibi uçuşup yere indiler. Çok alkışlandılar. Dipnot, paraşütü açılmayan paraşütçü kızlarımızdan Eribe bugün şehit olmuştur. Bu yıl her zamankinden 2 kat fazla uçak geçti. Aralarında Kayseri Uçak Fabrikası'na yapılan 3 avcı uçağı da vardı. Askeri kamyonlarla çekilen 15 santimlik ağır toplar Kırıkkale yapımıydı. Askerlerin tüfeklerinin de yenilendiği görülüyordu. Bunlar da yeni Kırıkkale tüfekleriydi. İnce uzun süngüleri güneş altında pırıl pırıl parlıyordu. Mahmudiye'deki kurslar ve sınavlar da Cumhuriyet Bayramı günü sona erdi. Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutladılar. Törene Bucak halkını da davet ettiler. Milli bir günün nasıl kutlanacağını eğitmenlere gösterdiler. Kurs yöneticisi eğitmenlere son söz olarak dedi ki, "Telaş etmeyin, adım adım gidin. Sözleriniz ve hareketleriniz ile köylünün güvenini kazanın. Sonra bilgili iş yapmanın, temizliğin, okulun, okumanın, üretmenin önemini, yollarını, yararlarını ve cumhuriyeti anlatırsınız. Örnek olmaya bakın." Kazananlar köylere atandı. Tonguç iki deneyli babacan öğretmeni Ankara'ya çağırdı. Süleyman Edip Balkır ile Ferit Oğuz Bayır'a önemli bir görev verdi. Yeni atanan öğretmenlerin köylerine gidecek, durumu değerlendireceklerdi. Eğitmenlere yardımcı olacak bu ilk deneme başarılıysa kursları çoğaltacaklardı. 1 Kasım günü Atatürk 5. dönem 2. toplantı yılını açacaktı. Salon, balkon, localar doluydu. Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak da locasında yerini almıştı. Atatürk'ün yapacağı konuşmanın Hatay'la ilgili bölümünden bilgisi olanlar, Kor Diplomatik Lojası'nda Fransız Büyükelçisi'nin olup olmadığına baktılar. Büyükelçi locadaydı. Konuşma biter bitmez Büyükelçiliğe nasıl telaşla koşarak durumu Paris'e telleyeceğini düşünerek güldüler. Genel konulara değinen Atatürk, toprak dağıtımı konusunda şöyle dedi. Toprak kanununun bir neticeye varmasını kamutayın yüksek himmetinden beklerim. Her Türkçü çiftçi ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa malik olması behemhal lazımdır. Vatanın sağlam temeli ve imarı bu esastadır. Hatay konusunu konuşmasının sonuna bırakmıştı. Dedi ki, bu sırada milletimizi gece gündüz meşgul eden başlıca büyük bir mesele, hakiki sahibi öz Türk olan İskenderun Antakya ve havalisinin mukadderatıdır. Bunun üzerinde ciddiyet ve katiyetle durmaya mecburuz. Daima kendisiyle dostluğa çok ehemmiyet verdiğimiz Fransa ile aramızdaki tek ve büyük mesele budur. Bu işin hakikatini bilenler ve hakkı sevenler alakamızın şiddetini ve samimiyetini iyi anlarlar ve tabii görürler. Bütün milletvekilleri ayakta alkışlamaya başladılar. Yüzlerce dinleyici de bir anlık bir duraksamadan sonra ayağa fırlayarak alkışa katıldı. Dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yine Abdülhalik Renda seçildi. Başbakan İktisat Bakanı Celal Bayar'ı kabul ederek bir ricasını iletti. Doğu ve Karadeniz illerini bir de siz geziniz. Ne yapılmış, ne yapılıyor, ne yapılmıyor, bunları saptayınız. İktisatçı gözüyle sorunları bir de siz değerlendiriniz. Yanınıza gerektiği kadar uzman alınız. Baş üstüne. Bayar hazırlığa başladı. Her şeyden önce İnönü'nün raporunu bir daha okudu. Dipnot, Bayar'ın Şark raporu kaynak yayınları İstanbul 2006. Bayar'ın gittiği iller Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Çıldır, Iğdır, Beyazıt, Erzurum, Van, Muş, Siirt, Diyarbakır, Malatya, Mersin, Konya. Rapor başbakana hitaben yazılmıştır. Ekonomik sorunlar ve öneriler bakımından İnönü'nün raporundan daha geniştir. Kürt sorunu için Bayar diyor ki, isyan edenleri cezalandırmak için şiddetin manası anlaşılır ve yerindedir. İsyandan sonra fark gözetmeksizin idare etmek de bundan ayrı ve mutedil bir sistemdir. Doğu vilayetlerinde toprak dağıtmanın, halkı toprak sahibi kılmanın ehemmiyeti aşikardır. Gayemiz bunları sadece toprak sahibi yapmakla yetinmekle değildir. Mümkün olduğu kadar kredi vasıtalarını, üretim imkanlarını da birlikte vermek lazımdır. Mahsullerinin satışını da temin etmek icap eder. Bu tedbirin tam semere verebilmesi için ikinci bir şart vardır. O da muhitteki nüfus sahibi mütegallibenin, yani ağaların, beylerin, aileleriyle birlikte iç vatana nakledilmeleri keyfiyetidir. Bu hareket devlet nüfuz ve kudretini göstermekle birlikte halkın zorbalıktan fiilen kurtulmasına da yardım etmektedir. Özetle mütegallibenin aileleriyle birlikte yerlerini değiştirmek esaslı ve iyi bir politikadır. Sayfa 64-65. Toprak dağıtımı için böyle yazan Bayar, Atatürk'ten sonra toprak kanunu dolayısıyla CHP'den ayrılacaktır. Belli ki bu sözler Atatürk'ün bu konu hakkındaki sözlerinin bir gölgesidir. Bir daha da toprak reformu ciddilikle ele alınmayacaktır. Şimdilerde konu bile edilmiyor. 1945 çiftçiyi topraklandırma kanunu için Erdal İnce Türk siyasal yaşamında çiftçi topraklandırma kanunu. Libra Kitap İstanbul 2009. 2 Kasım'da Ankara'da Hıfzı Sıha Okulu Doktor Refik Saydam'ın konuşmasıyla eğitime açıldı. 3 Kasım'da Türkiye'nin ilk barajı Ankara Çubuk Barajı büyük törenle açıldı. Çok güzel bir bahçesiyle modern bir lokantası vardı. 6 Kasım'da İzmit'te 1. Kağıt ve Karton Fabrikası işletmeye açıldı. Aynı gün 2. Kağıt Fabrikası'nın temeli atıldı. Hükümet Siyasal Bilgiler Okulu'nu da Ankara'ya almak istiyordu. Okul için Cebeci'de güzel ve geniş bir bina yaptırılmıştı. Siyasal Bilgiler Okulu öğrencileri ve öğretim üyeleri 6 Kasım'da Ankara'ya geldiler, törenle karşılandılar ve yeni okullarına yerleştiler. Dipnot, Siyasal Bilgiler Okulu'nun kuruluşunun 60. yıl dönümü 4 Aralık'ta yeni okulda kutlandı. Başbakan İnönü bugüne katıldı ve dedi ki, "Mülkiyeliler, kurulmakta olan Türkiye'nin ikbali, şevketi, sizin aşkla, idealle vücudunuzu memlekete vakfetmenize bağlıdır." Filyos, Zonguldak'ta, ırmak arası 391 kilometreydi. Bu yola kömür yolu adı takılmıştı. Yol bitince kömür havzası bütün Türkiye'ye bağlanmış olacaktı. Kömür yolu adı çalışanlara özel bir şevk vermişti. 37 tünel, birçok menfez ve köprü yapılmıştı. Türk Demir Yolları'nın en uzun tüneli Batıbel Tüneli de 3344 metre bu yol üzerindeydi. Demiryolu Zonguldak'ın kömürü ile Divriği'nin demirini Karabük'te buluşturacak, gelecek yıl ağır sanayinin ilk büyük kuruluşu Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın temeli atılacaktı. Sümerbank bunu sağlamaya çalışıyordu. 18 Kasım günü ilk kömür treni Ankara'ya geldi. Kaç yıllık rüya gerçekleşti. Lokomotif bayraklarla, yeşil dallarla süslüydü. İlgililerin alkışları arasında son perona girip durdu. Türkiye önemli bir adım daha atmıştı. 15 Aralık'ta da 25 bin kişilik Ankara Stadyumu Başbakan İnönü'nün konuşmasıyla açıldı. Mimarı ünlü spor kuruluşları mimarı Vietti Violi'ydi. Olağanüstü güzel bir stadyum olmuştu. Spor alanı yemyeşil çimendi. Alanın çevresinde atletizm pisti vardı. Maraton koşusunu izlemek için maraton kulesi, stadyumun bir yanında açık tenis kortları ve basketbol alanları, stadyumun istasyona bakan yanına da çok güzel bir bahçe içinde bir poligon yapılmıştı. Onun yanında da paraşüt kulesi yapılıyordu. Geride hipodrom, geçit töreni alanı yapılmaktaydı. 25 Aralık'ta Sirkeci Edirne Demir Yolu, 28 Aralık'ta Ereğli Kömür Şirketi satın alındı. Ard arda eklenen eserler, yapılan işler, geri alınan milli değerler baş döndürmekteydi. Mahmut Esat Bozkurt ile eşi birkaç günlüğüne İstanbul'a kaçmışlardı. Beyoğlu'nda vitrinlere bakarak yürüyorlardı. Mağaza adları Türkleşmişti. Vitrinler yerli mallarla doluydu. Halk temiz giyimliydi. Yan sokaktan ansızın kara çarşaflı, yalnız gözleriyle burdu görünen bir hanım çıktı. Mahmut Esat Bey'in hanımı ile burun buruna geldi. İki hanım da birbirlerinden ürktüler. Çarşaflı hanım hızla bir başka sokağa girdi. Mahmut Esat Bey güldü. Her çağın bir giyimi var. Erkeklerde fes, kadınlarda çarşaf da orta çağın giyimi. Fes tarihe karıştı gitti. Bütün çabalar, didinmeler orta çağı yenmek için. Öyleyse bir gün orta çağı temsil eden kara çarşaf da tarihe karışır. Ne zaman? Birçok yerde okullar, halk evleri, spor alanları, çocuk bahçeleri, okuma odaları açılırsa, bu çağdaşlaşma ruhu korunursa, bu hayat hamlesi sürerse birkaç nesil sonra.
Yani biz göremeyiz öyle mi?
Zarar yok ama torunumuz görür.
İnşallah.
Hatay konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmüş, hükümete destek verilmiş, Fransa'ya da ciddi uyarılarda bulunulmuştu. Fransa konuyu Milletler Cemiyeti'ne götürmeyi önerdi. Türkiye duraksamadan kabul etti. Haklı olduğuna güveniyordu. Tarih, anlaşmalar ve sayılar Türkiye'den yanaydı. Fakat Fransa Milletler Cemiyeti'ni etki altında bırakabilirdi. Bunu önlemek gerekiyordu. Fransa 1 Aralık tarihindeki Suriye Meclisi'ne milletvekili seçimine Hatay halkını da kattı. Seçimler 2 dereceli yapılıyordu. Birkaç koltuk kapma meraklısı dışında Hataylılar 2. seçmen seçimine katılmadılar. Suriye Meclisi ile ne ilgileri vardı? Zorunlu oy oranı oluşmayınca sömürgeciler ve işbirlikçi yerel görevliler birilerini 2. seçmen seçmek için sandıklara sahte oylar attılar. Bu yolla 2. seçmen seçilenler birer ikişer istifa ettiler. Fransız yöneticiler ve onların anlayışındaki yerel görevliler 2. seçmenleri süngüler altında gece kamyonlara doldurarak seçim yerlerine götürdüler. Bir bölümü kaçtı, kalanlarsa oy vermediler. Oy pusulaları yerel görevlilerce doldurulup sandıklara atıldı. Bu sahte seçim sonunda Hatay'dan Fransızların uygun gördüğü 4 kişi Suriye Meclisi'ne seçilmiş oldu. Ama Hatay bu uydurma temsilcileri kabul etmedi. Bu durumu protesto etmek için bütün Antakyalılar, Türk, Çerkez, taşnak olmayan Ermeniler hükümet konağına yürürlerken seçilmiş 2 sözde milletvekilinin evinden kalabalık üzerine ateş açıldı. Olay yerine koşan emniyetçiler de bu ateşe katıldılar. Halktan ölenler oldu, birçoğu yaralandı. Manda yönetimi sıkı yönetim ilan etti. Hatay'a Türk karşıtı çeteler getirildi. Sınıra asker yığdılar. Hoybun gibi ayrılıkçı, taşnak gibi düşman kuruluşlar, Suriye'deki ve Ürdün'deki 150'likler, kaçaklar, Cumhuriyet düşmanları Türkiye aleyhine büyük bir kampanya açtılar. Paris Büyükelçisi 4 Aralık günü Fransa hükümetine uzun bir nota verdi. Nota şöyle özetlenebilirdi: bu olaylar karşısında Türk hükümeti kayıtsız kalamaz. Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliği'ne de bir telgraf çekilerek Hatay Anlaşmazlığı'nı Milletler Cemiyeti Konseyi'nin 10 Aralık'ta yapacağı toplantının gündemine alınması istendi. Dışişleri Bakanı'nın başkanlığındaki 3 kişilik Türk kurulu 9 Aralık'ta Ankara'dan hareket etti. Atatürk konuya verdiği olağanüstü önemi belirtmek için üyelerden birinin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak olmasını istemişti. Kurula danışmanlar ve uzmanlar eşlik ediyordu. Kurulu başbakan, bakanlar, milletvekilleri yolcu etti. İstasyonu dolduran kızgın halk, yeni bir montre bekliyoruz diye bağırmıştı. Kurul yoldayken başbakan İnönü yerli mallar haftasını açarken Hatay davasına da değinmiş, özetle demişti ki: biz İskenderun ve Antakya mıntıkasının gelişen olaylar içinde bağımsızlığa kavuşmasını istiyoruz. Sükunet içinde konuşabilmek için her şeyden önce bu mıntıkada güvenliğin sağlanmasını gerekli ve önemli buluyoruz. Bir de sorunun Suriyelilere dönük cephesini izah etmek istiyorum. Bazı Suriye devlet adamları bu sorun vesilesiyle son zamanlarda sinirlilik gösterdiler. İskenderun ve Antakya valisinin Suriye'den ayrılmasına itiraz ediyorlar. Biz Türklerin Suriye'den kıymetli bir parça almak istediğimizi Arap milletine ilan ediyorlar. Bizi inciten nice acı sözler söylemekten çekinmiyorlar. Önce şunu söyleyeyim ki, biz İskenderun ve Antakya mıntıkasını hiçbir zaman Suriyelilere vermiş değiliz. O tarihte Suriye diye bir devlet yoktu bile. Milli devletimiz ilk temellerini atarken Arap memleketlerini Arap milletine bırakmayı siyasetine esas tutmuştur. Bunu resmi olarak Milli Misak'ta ilan ettik. Suriye devletini doğarken sevgiyle selamlıyoruz. Fakat onun daha doğarken Türk illerini elde etmek hevesleri göstermesini doğru bulmuyoruz. Biz Suriye'ye de Irak gibi değerli bir komşu gözüyle bakmak istiyoruz. Suriye'nin istiklale giderken bir Türk ilinde hakimiyet arzusu göstermesini yanlış, haksız ve çok zalimane buluyoruz. İyi komşuların içinde bulunduğu huzur havası en cazibeli mücadelelerin verebileceği menfaatlerden üstündür. Bu olgun üslup yeni devlet olmaya çalışan, devlet sürecinden hiç geçmemiş, bu yüzden ham kalmış Suriyeli siyasetçilere paha biçilmez bir ders niteliğindeydi. Dipnot, Türk-Arap ilişkilerinin beyaz ve kara birçok sayfası vardır. En unutulmayan bölümü Arapların Türklere karşı Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizlerle işbirliği yapmalarıdır. Faysal ordusu İngilizlerle savaşan çok Mehmetçiğin canını yakmıştı. Bir Türk atalar sözü bu kara sayfaların ürünüdür. Ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü. Atatürk İnönü ile birlikte bir kez daha Genelkurmay'a geldi, törenle karşılandı. Konu belliydi, Hatay ve bu konudaki olasılıklar. Bu toplantıları elbette Fransız Büyükelçiliği de izliyor, yorumluyor ve Paris'e bildiriyordu. Fransa ve Türkiye konseyde görüşlerini açıkladılar. Uzlaşma olmadı. Konsey Hatay'a durumu yerinde incelemesi için 3 gözlemci göndermeye karar verdi. Fransız delegesi hükümetinin bu sorunun çözümüne kadar Fransa-Suriye anlaşmasının onaylanmasını geri bırakacağını bildirdi. Türk kurulu Cenevre'den Paris'e geçti. Fransa Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve ilgililerle yapılan görüşmelerde bir sonuç elde edilemedi. Diplomatik temasların süreceği açıklanarak görüşmelere son verildi. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Monsieur Ponceau da Paris'teydi. Kurulun kaldığı otele geldi ve Dışişleri Bakanı ile Hasan Rıza Bey'e şöyle dedi. Yılbaşından sonra Ankara'ya döneceğim. Sorunun iki yanı da memnun edecek biçimde çözümü yolunda çok iyi haberler getireceğim. Bu olumlu mesajı alan kurul Ankara'ya iyimser döndü. La Tribune de Nation gazetesinde Jean-Pierre Gérard imzasıyla bir yazı yayımlandı. Yazı şöyle bitiyordu. Mustafa Kemal Türklerinin İskenderun Türklerini Şamlıların eline bırakacaklarına ihtimal vermek, onları tanımamak demektir. Benzer yazıların sayısı artacaktı. Basın Fransız hükümetinden önce uyanmıştı. Dipnot: Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar 2. Cilt sayfa 555-597. Antakya İskenderun bölgesi anlaşmalarda Sancak adıyla anılıyordu. Sancağı Hatay adını veren Atatürk'tür. Ben başından beri Hatay diyorum. Afet Hanım yılın son pazar günü Cenevre'deki pansiyonda bir Çinli kızla birlikte yalnız kalmış, ötekiler kiliseye gitmişlerdi. Birden içinde büyük bir istek parladı. Koşarak odasına çıktı, bavulundan Türk bayrağını çıkardı, yere serdi, başını bağladı. Secdeye vardığı zaman alnı bayrağa gelecek biçimde namaza durdu. Namaz bitince ellerini açtı. Ölmüşleri, şehitler, ailesi, Türkiye ve Atatürk için uzun uzun dua etti. Dipnot: Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, 3. Cilt sayfa 492. Gaziantep'in 15. Kurtuluş Yıl Dönümü dolayısıyla Atatürk 25 Aralık günü Gaziantep'lilere telgraf çekti. Türk'üm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gaziantep'lileri kahramanlık misali olarak alabilir. Bu telgraf Gaziantep için ikinci bir gazilik ünvanı, bir istiklal madalyasıydı. Hasan Rıza Soyak yılın son günü İstanbul'a döndü. Atatürk İstanbul'daydı. Atatürk'e konsey ve Paris görüşmeleri hakkında ayrıntılı bilgi sundu. Büyükelçi Monsieur Ponceau'nun verdiği olumlu bilgiyi de ekledi. Atatürk kısa konuştu. Peki, bekleyelim bakalım. Uzun zaman bekleyecek gibi görünmüyordu.